Ayrım 6.
Annem hep sebebin ben olduğumu söylüyordu. Ben çok karamsarmışım ve bencilmişim ve kendi kendimi çok ciddiye alıyormuşum. O zamanlar Fernsburg'daki yaşamım hakkında bir şeyler yazmıştım. Şimdi onları ele alıyorum. En çok nefret ettiğim yer. Ağlamanın bir işe yaramayacağını biliyordum. Annem kahvesini içiyor ve bir sigara tüttürüyordu. Basel'deki tipik denen günlerden biriydi, sıcak ve boğucu. Ben köşe bankta oturuyor ve annemin gözlerine bakıyordum, çenem titremeye başladığında bana zulmetme, Olivia, kes, benim için de çok zor diyordu. Bunu söylemesinden nefret ediyordum, bu bana bir çaresizlik hissi veriyordu. Tren yolculuğundan sonra yorucu bir yamaç vardı önümüzde. Annem oldukça şık giyinmişti, kendini fark edilir derecede huzursuz hissediyordu. Elinden tutmaya çalışıyordum ama dar patika beni yeniden elini bırakmaya zorluyordu. Düşünebildiğim tek şey, Hitler gelirse evde onun tek başına ölebileceği ve benim de ona yardım edemeyeceğimdi. Bunlardan haberim olmayacaktı ve benim bu dünyada başka kimsem olmayacaktı. Aniden yumuşadı ve çok sevimli oldu, beni kendine çekti. Betondan bir binanın önünde duruyorduk. Çözmem gereken bir sürü sorunum var ve inan bana hayatım, bu senin için en iyisi. Siyah çoraplı büyük bir kadın geliyordu bizi selamlamak için. Elinin pürüzleri ve kuruluğu hissediliyordu. Biraz kenara çekilip karşılıklı konuşuyor, ara sıra da bana bakıyorlardı. Kadın kendisinin Bayan Hunt olduğunu söylüyor ve küçük bir çalılığın öbür tarafındaki bankı göstererek annene oraya kadar eşlik edebilirsin eğer hemen geri döneceğine söz verirsen diyordu. Biz ona gözyaşı bankı diyoruz. Kendi kendime ikisinin bunun neresini komik bulduklarını soruyordum. Böylece o bankın bulunduğu küçük, üzeri parlak sarı mayıs çiçeği ve aslan ağzıyla kaplı yeşil çimenli tepenin ortasında duruyorduk. Bir an için altıma kaçırmaktan korktum. Bütün gün boyunca midem ağrımıştı. Birbirimize sarıldık. Sonra annem kaba kuvvetle kendini koparıp yamaçtan aşağıya doğru koşuyordu. Onun arkasından kayboluncaya kadar bakıyordum ve çiçeklerle, kalplerle süslediği yatağımı, yenilerde aldığı küçük ve yanında kalabilen köpeği düşünüyordum. Ben kelebekleri ve karıncaları seyrediyor ve onlar benden daha mutlular diye düşünüyordum. Tüm cesaretimi topladıktan sonra eve giriyordum. Herkes yemek salonundaydı. Masalarda sessizce oturan kız ve erkek çocukları bana bakıyorlardı. Bayan Hunt elinde bir tas çorbayla geldiğinde bana bir sandalye işaret ediyordu. Ben teşekkürler yeterli dediğim halde tabağım ağzına kadar dolduruluyordu ve ne kadar çok yesem de boşalmak bilmiyordum. Sonra Bayan Hunt lahana, patates ve etle geldi ve hepsini çorbamın içine döktü. Utanarak yutmaya çalışıyordum. Gözyaşlarım yanağımdan aşağı süzülüyordu. Birdenbire annemin bana ne çok kendimi fazla ciddiye aldığımı söylediğini hatırlıyordum. O biraz şakacı ol demek istemişti. Belki de bu bir tür denemeydi veya bir muziplikti. Çaresiz etrafıma bakınıyordum ancak görünürde muziplik falan yoktu. Zira şimdi Bayan Hunt tabağıma mürdümerikli ve elmalı pasta boşaltıyordu. Yemeklerini bitirmiş olan çocuklar ikili sıralar halinde salonu terk ediyorlardı. 4 kişi kalmıştı masalarda. Sonra 3, 2 ve en sonunda sadece ben. Uzun bir süre yalnız oturdum. Bana dendi ki yemeklerini bitirmeyen çocuklar gazaba uğrarlarmış ve akşam yemeğine kadar yataklarının yanında otururlarmış. Benim boğazım ve midem düğümlenmiş gibiydi. Bana peynirli makarnayı ertesi sabah kahvaltıda yemek zorunda olduğum söylendi. Hepimiz bir örnek beyaz keten gecelikler giymek ve ikili sıra oluşturmak zorundaydık. Ne amaçla olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ama ben de uyarak sıraya giriyordum. Büyük bir şaşkınlıkla görüyordum ki tüm çocuklar donlarını kontrol için yukarıda tutuyorlardı. Bana benimkini gidip almam emredildi. Bana nasıl bakıyorlardı? Ben de benimkini çevirip yukarıda tutmak zorundaydım. Öğretmenler sıraları dolaşıp en ufak lekeye kadar araştırıyorlardı. Bir çocuğa kilotunu çok kötü pislettiği ve ağır şiltesini alıp bodruma taşıması söylendi. Yorgan alamayacaktı ve ona yarın tüm gün boyunca içmek için hiçbir şey alamayacağı ve hiç kimseyle konuşmayacağı söylendi. Ben sıranın en sonunda duruyordum ve korkudan titriyordum. Bende bir aksilik olmuştu. Zira mide ağrılarımdan dolayı ishal olmuştum fakat en kötüsü çok iğrenç bir şey yapmıştım. Her an için onca suratların önünde aşağılanacaktım. Tüm sert et ve lahanaları yutamadıklarımı büyük bir topak halinde kimse bana doğru bakmadığında öylece pantolonuma doldurmuştum. Şimdi çamaşırım çok kirliydi. Yeşil kahverengi yapış yapış ve sümüksü bir haldi. Öğretmenler gittikçe yaklaşıyorlardı. Her an için bayılabilirdim. Bayan Hunt beni kulağımdan çekerek sıradan çıkardı. Ne varmış burada bakalım? Demek yemeklerini böyle hallediyorsun. Evet, sen tek çocuktun değil mi? Seni şımarık hanım evladı seni. Git yukarı odama ve beni bekle orada dedi. Büyük bir korku içinde tahta merdivenlerden yukarı aceleyle çıkıyordum. Yukarıya ulaştığımda orada öylece kala kaldım. Çünkü ne tarafa gideceğimi bilmiyordum ve cezamı bekliyordum. Anneciğim. Uzun bir süre sonra av peşindeki bir kedi gibi sessiz adımlarla yukarı geliyordu. Beni bir saat boyunca bir kapı arkasında bekletti. Buz gibi olmuş ve titreyerek sıra sıra duran demir yataklardan birine girdim ve kendi kendime acaba toplama kamplarında nasıldı, insanların sürekli üzerinde konuştuğu o yerlerde diyordum. Horozun cırlak ürüsü beni uykudan uyandırdı. 16 yatak saydım. Gri koridorlarda koşuyor ve tuvalet arıyordum. Oturuyor ve endişeyle kimsenin bozulmuş bağırsaklarımın kramplarını duymamasını ümit ediyordum. Sallanan ayaklarıma bakıyor ve aklımdan annemi geçiriyordum. Onun ayaklarından daha küçüktü benimkiler ancak birbirlerine çok benziyorlardı. Soldaki otururken ve yürürken hafif içeriye dönüyordu. Şimdi o ne yapıyordu acaba? Bensizken çok fazla üzgün ve yalnız olmamasını ümit ediyordum. Tuvalet kağıdı yok. Niye hep bu önceden görülmeyen şeyler oluyordu? Yandaki kabinde vardı biraz ve ben orada klozetin üzerinde bir süre daha oturdum. Doğmakta olan güneş bu çirkin yerin duvarlarını pembemsi bir güzelliğe bürüyordu. Birkaç dakika boyunca yeni bir güç hissediyordum. Zamanın durmasını ve beni burada ebediyen saklamasını ümit ediyordum. Yatakhaneye geri dönüp bütün çocukların uyuduğunu gördüğümde kendi kendime onların annelerinin kucaklarının ve kollarının nerede olduğunu soruyordum. Bir an için annemi özlüyor ve şefkate ihtiyaç duyuyordum. Köşelerin birinde İsa'nın sevimli şeker renkli resminin altında küçük bir kız zırlamaya başladı. Tüm ümitlerini yitirmiş yaşlı bir kadın gibi davranıyordu. Nev resmini çıkarıp çarşafıyla odada dolaşıyordu. Ona yardım etmek için ayağa kalkıyordum. Daha da ürkekleşerek kimseyle konuşmamam gerekiyor çünkü yatağımı ıslattım dedi. Üstümdeki pencereden tahta bir tekneye doğru gittiğini gördüm. Ağır bezini olabildiğince soğuk suya daldırıyordu. Daha sonra çocuklar şarkı halinde "Kokarca Neli, kırmızı tabanlı" dediler. Burası kaldığım en berbat yerdi. Kahvaltıda yulaf ekmeği ve bir bardak dolusu kalın kaymaklı yutmamız gereken süt verildi. Savaş olduğu için sadece öğretmenler yağ ve marmelat alabiliyorlardı. Benim makarnayı unutmuş olmalıydılar fakat her öğlen ve akşam saatlerce geviş getirerek ve ağlayarak yapış yapış ve tiksindirici tabağımın önünde oturuyordum. Bayan Hunt, krepon kağıdından bize güzel çiçek kostümleri hazırlıyordu. İsviçre'nin tüm okul ve çocuk yuvalarında ünlü olduğu gibi şarkıları, oyunları sahneliyordu. Ben küçük bir kar topağını canlandırıyordum ve bazı erkek çocukları böcek ve haşerelere dönüşmüşlerdi. Herkes Bayan Han'da bu yeteneğinden dolayı sabrı, müzikalistliği ve çocuklarla bu kadar iyi geçindiğinden dolayı övüyordu. Hepimiz ona bakıyorduk. Öteki çocukların yemeklerini nasıl yiyip bitirdikleri benim için bir bulmaca gibiydi. Kendimi aciz, sefil gibi hissediyordum. Bütün diğer çocuklar tarlada çıplak ayaklarla taze tahıl başaklarının üzerinde koşabiliyorlardı. Benim ayaklarım ise kanıyor ve acıyordu. Ben ağlamamaya çalışarak diğerlerine yetişmeye uğraşan en sonuncu oluyordum hep. Günlerden bir gün bir gezi sırasında kızıl saçlı bir çocuk beni öyle bir başak tarlasından sırtında geçirmeyi teklif etti. Bir yandan koşarken diğer yandan da nefes nefese insanların nasıl meydana geldiğini biliyorum dedi. Bunu Tanrı'dan başka kimse bilemez diye cevap veriyordum. Ben biliyorum diye inatla ısrar ediyordu. Birisi bizim bağırışmalarımızı duymuştu ve akşam ikimiz birden Bayan Hand'ın odasına çağrıldık. O bize bir tür uygunsuz sohbetten söz ediyordu. Bize neden kötü olduğumuzu söylediğini anlamıyorduk. Ben ürkmüştüm. Zira anlaşılan ben o kadar kötü bir insandım ki bir günah işlemeden yiyemiyor, uyuyamıyor, külot giyemiyor ve hatta konuşamıyordum bile. Ertesi gün bir pazardı. Hepimiz en iyi elbiselerimizi giymek zorundaydık. Bayan Han sessizliği davet ettiğinde ben ekmeğimi ısırmak üzereydim. "O, Olivia ve Jacob buraya gelin," diye sesleniyordum. inanılmaz bir şekilde onun Olivia ve Jacob ağızlarını pis sözler aldılar. Bunun için cezalandırılmaları gerekiyor dediğini duydum. Ben o büyük oğlanla sadece Tanrı hakkında konuşmuştum. Ben ne yapmıştım ki ve şimdi onlar bana ne yapacaklardı? Ben etrafıma bakınıyordum ama kurtuluş yoktu. O hala konuşuyordu. Siz ikiniz dün yaptığımız o müstehcen konuşmayı bir daha tekrar etmeyeceksiniz, tamam mı? O çocuğun ağzını bantla yaptığı büyük bir haç işaretiyle yapıştırıyordu. Başka bir öğretmen başımı sıkı sıkı tutmak için bana doğru geliyordu ve Bayan Hunt aynısını bana da yapıyordu. Kiliseye ağzımdaki yapışkan haçlarla gitmek zorundaydık. O gün cıvık şeyleri yemek zorunda kalmamıştım. Ertesi sabah bize savaşın bittiğini söylediler. Hitler yenememişti. Yakında evime dönebilecektim. Saat sabahın 3'ü. Günlüğümün bu sayfalarını asırlardan beri okumamıştım ve elimden bırakamıyordum. Hitler gelmiyordu, biz de Yahudiler gibi gazlanmıyorduk ama babam geliyordu. Bir gün okuldan eve döndüğümde annemin telefonda hem ağlayıp hem de aynı zamanda güldüğünü duyuyordum. Birine babamın İngiltere'den Bradford'a bizi almak için geldiğini anlatıyordu. Ayize'yi bırakıyor ve bana bakıyordu. Bana beyaz kürk yakalı ve kürk şapkalı açık mavi mantomu giydiriyordu ve beni onu karşılamam için evin önüne gönderiyordu. Ama onu tanımıyorum ki. Annem tepki göstermiyordu. Sevinmekten çok telaşlanmışa benziyordum. Aşağıda duruyor, gelip geçen insanlara bakıyordum ta ki aksayan ve ağır ağır bana doğru gelen adamı görünceye kadar. Dizlerim sallanıyordu, zira bu adamın o olmamasını ümit ediyordum. O lacivert bir bere taşıyordu başında, kel bir bölgeyi kapatması gerekiyordu herhalde. Kemikli yüzündeki ince burnunun üzerinde altın çerçeveli bir gözlük taşıyordu. Bay Meyer'inki gibi. Burnundan dudaksız ağzının köşelerine kadar sert çizgiler uzanıyordu. İri yarı ve zayıftı, her adımda sola doğru sallanıyordu ve sağ ayağını biraz geriden çekiyordu. Ona acıyordum. Daha sonra öğreniyordum ki o alaycı sırıtması gülümsemeymiş. Sık sık uyarmadan hiddete dönüşüyordu. İyice yaklaşıp beni süzdüğünde sağ yanağındaki bir kas sürekli atıyordu. Annem gibi güzel bir kadın nasıl olurdu da böyle tuhaf görünüşlü bir adamla evlenebilirdi? Tüm cesaretimi topluyor ve sabit bir şekilde ona bakıyordum ve becerebildiğim kadar parlak bir tebessümle ona "Affedersiniz, siz benim babam mısınız?" diyordum. "Hayır, ben senin babacığınım." Okumaya devam etmeye tahammül edemiyordum, ancak mecburdum. Kendi kendime acaba her şey olması gerektiği gibi mi oldu diye soruyordum, çünkü onu gördüğümde babam olmamasını ümit etmiştim. Belki de bir büyüyle her şey başka türlü olabilirdi. Eğer ilk karşılaşmamızda gerçekten sevgi dolu düşüncelere sahip olsaydım. Zavallı babacığım, şimdi ölüsün. Kendimi taşlaşmış gibi hissediyordum, donmuş. Okumaya devam ediyordum. Yeni bir ev, yeni bir ülke ve bir baba. Daha sonra neler olduğunu hayal meyal hatırlıyordum. Tüm teyzeler, annemin arkadaşları ve Andreas'la aynı annem gibi telaşlı görünüyorlardı. Büyük bir karmaşa hakimdi. Çokça ağlanıyor, deniz mayınından konuşuluyor. Şimdi kocaman bir köpek olan Michelle'e ne olacağından, hangi mobilyaları almamız gerektiğinden ve doktorun hala boşanamamış olmasının çok büyük bir rezalet olduğundan bahsediliyordu. Birdenbire Paris'e giden gece treninde oturuyorduk ve ardından da Dover'a giden gemiye yöneldik. Annem gemide herkesi denizin tuttuğundan bahsediyordu ve ben gemi görünür görünmez hemen fenalaştım. Ayrıca da her an havaya uçabilir diye korkudan kas katı kesilmiştim. Birileri bir yerde muz satıyordu. Yıllardan beri kimse yememişti ve herkes satın almak istiyordu. Biz hepimiz uyku ranzalarının yerden tavana kadar sıralandığı bir odaya tıkıştırıldık. Kadınlar ve çocuklar arasında bu ranzalar için bir savaş alevlenmişti. Annem hemen benim altımda bir tanesini kapmıştı. Ben fenalaşıyordum. Babacığım güvertede kalıyordu. Daha sonra denize açıldığımızda herkes yediği muzunu bir alttaki ranzaya kusuyordu. Hava berbatlaşmıştı ve kusulmuş muzların ekşi kokusundan her nefes alışımızda biraz daha fenalaşıyorduk. Anneme acaba ölemez miyim diye soruyordum. O da ölünmez diye cevaplıyordu. Fakat deniz tutan herkes böyle düşünürmüş ve bu tipik bir gerçek deniz tutmasının belirtisiymiş ve bu yüzden de beni gerçekten deniz tutmuş. Neredeyse övünecektim. Dover'da Toprak hala denizdeymişiz gibi sallanmayı bırakmıyordu. Biz bir otele gidiyorduk ve ben babamla kocaman bir yatakta birlikte uyumak zorundaydım. Neden bilmiyorum ama sis borusunun ötüşü beni korkutuyordu ve Fener Kulesi'nin parlak ışığı hiç dinmeksizin odamızda dönüp duruyordu. Uyumak imkansızdı ve ben babacığımı tanımıyordum. Bradford trenine biniyorduk. Babacığım oraya ısrarla pis eski Bradford diyordu. Ancak gerçekten kurumlu, siyah, kirli bir şehirdi ve annem korkunç görünüyordu. Alman kahyamız Bayan Dresden bizi alıyordu. Babacığımı gördüğüne sevinmiş gibiydi ve bana bir torba dolusu şekerleme ve ciklet veriyordu. Fakat annemi görmezlikten geliyordu. Bir taksiyle siyah taştan evlerle dolu sokaklardan geçiyorduk. Kapıları ve pencere çerçeveleri parlak, yeşil, kırmızı, mavi ve beyaz boyanmıştı. Hamal ve taksi şoförünün konuştukları İngilizceden tek kelime bile anlamıyordu. Ancak onlar İsviçrelilerden daha sık gülümsüyor gibiydiler. Bir hastanenin uzun binasının önünden geçiyor ve Cranbourne Road'da dik tepeden yukarıya gidiyorduk. Caddenin her iki tarafı da çift katlı evlerden örülüydü. Biri ötekine benzeyen siyah taştan evler sadece kapı ve pencerelerindeki renklerden ayırt edilebiliyor. Bunlardan 8 numaralısı bizimkiydi. 3 katlıydı ve ön cephesinde bir girişi, yeşil boyanmış bir garajı vardı. Çok geçmeden Daisy Hill okuluna gidiyordum. Yukarıda tepede olan. Üçüncü gün bazı erkek ve kız çocukları gelip bana İngilizce olarak günaydın diyorlardı. Senin bu öğretmene it demen gerekiyor. Bu günaydın demek diyorlardı. Burada neler döndüğü hakkında hiçbir fikrim yoktu ama çok keyifli göründükleri ve birazcık Almanca öğrenmiş oldukları için ayağa kalkıp öğretmene gururla it diyordum. O önce bana ancak daha sonra çocuklara kızıyordu. Ben çabuk öğreniyordum ve o dönem mutlu bir dönemimdi. Benimle her şeyi paylaşıyorlardı. Sohbetlerini, Yorkshire şivelerini, öğle yemeğini, oyunlarını, kavgalarını ve bitkilerini. Okulda onlardan biri gibi ilgi görüyordum. Şimdi yorgunum ve bir sonraki okulu düşünmek istemiyorum. Yine günlüğümü yastığımın altına itip yatağımda yuvalanıyordum. Eli teyze ve amcamın yan tarafta uyumaları ne kadar iyi. Ben de şimdi uyuyabiliyordum. Yepyeni bir yaşam duruyordu önümde ve ben sadece güzel hatıralar olması için uğraşacaktım. Şu andan itibaren annem ve ben vardık ve o bana köpeğim Glennie'yi getireceğine söz vermişti. Sabahın 11'inde Eli teyze beni iyi haberlerle uyandırıyordu. Andreas az önce aradı. Annen bir haftaya kadar Basel'e geliyor. Annem ve köpeğime yeniden kavuşacaktım. Evet, şimdi kalk, sonra birlikte güzelce kahvaltı yapacağız. Eli teyze birdenbire Basel'de var olan teyzelerin en sevimlisi, en güzel görüneni ve sevileni olmuştu. 5. Andreas bizi alıyordu ve günü kutlamak için dışarı gidiyorduk. Schützenmatt Parkı'ndan annemin çocukken keçi sütü içmiş olduğu yerden geçiyorduk. Annemi sevindirmek için ben de sanki severek içiyormuşum gibi yapıyordum. Daha sonra da en üst kattaki dairesine yerleştiğimiz evin önünden geçiyorduk. Bizim eski dairemiz Andreas. Bana hediye ettiğin zebrayı hala hatırlıyor musun? Ben onu hala saklıyorum. Şehrin en iyi restoranlarından biri olan Schützenhaus'un önüne arabayı park ederken gülümseyerek işaret ediyordu. Eli teyze ve Hans amca şarabın tadını çıkarıyorlardı. Andreas konuşurken onlar sürekli yiyorlardı. Ve o epeyce çok anlatıyordu annemden, acı dolu uzun yıllardan, nihayet geçmiş olan, eşini ve çocuklarını nasıl terk etmiş olduğunu, annem ve onun 12 yıl boyunca birbirlerini nasıl özlediklerini, karısının boşanmamakta nasıl direndiğini ve onun parasını nasıl sömürdüğünü, fakat artık bunlar önemsizdi zira artık yollarında hiçbir engel yoktu, nihayet sevgilisi Ida özgürdü ve eve dönüyordu. Onun ne hissettiğini biliyordum. Ona olan aynı özlemi ben de çok iyi tanıyordum. En sevdiğim yemek olan kebaplı patates kızarmış sucuk yerken düşünebildiğim tek şey, annemin, anneciğimin pek yakında köpeğim Glennie ile birlikte yanımda olacağıydı. Çok acı veren vedalaşmalar tarihe karışıyordu. Beni bir zamanlar babamla ve Bayan Dresden'le Bradford'da bırakıp Andreas'ı görmek için Basel'e geldiği, benim genellikle gergin beklentilerle dönüşünü dört gözle beklediğim ve nihayet eve geldiğinde yeniden görüştüğümüzde sevincimi gösteremediğim, çok hissiz, boş olduğum günler bitmişti. Gelecek hafta çok farklı olacaktı. Heyecandan tek lokma dahi yutamıyordum. O andan itibaren yeni ve harika bir yaşam sürecektik birlikte. Restoran şık giyimli insanlarla doluydu. Görünürde yemeğin, karşılıklı birlikteliğin ve şarabın tadını çıkarıyorlardı. Andreas annemin tek başına nasıl bir yük ve ızdırabı taşıdığını söylüyordu. Evin satışı çok zormuş ve vasiyete göre Bayan Dresden'e bir araba ve büyük bir miktar para vaat edilmiş. Kendime Mark ve bu kadın arasında ne vardı diye soruyorum, diyordu Andreas. Ben az kalsın sucukla boğuluyordum. Böyle anlarda hatıralarımın canlanmasını önlemek için acele bir şeyler bulmam lazımdı, fakat bu zaman zaman çok zor oluyordu. Boğazımda bir düğüm vardı. Düşüncelerimi babamdan uzaklaştırmak için harcadığım güç ve çaba dayanılmazdı. Tavandaki bir sineğe yöneltiyordum dikkatimi. Gözlerimi ona dikiyordum. Altı bacağı, iki kanadı vardı. O uçabiliyor. Babam benimle o şeyi yaptığında ben bu sinektim ve şimdi de bu sineğim. Sinekler hiçbir şeyi hissetmez, hiçbir şeyi düşünmez, bilmez, koklayamazlardı. Zira aksi takdirde bokları karıştırmazlardı. Neye bakıyorsun orada öyle Allah aşkına Olivia? Kendine gel, yemeğini ye. Niçin yanaklarını sakızmış gibi içindekilerle birlikte şişiriyorsun? Bu çocuk normal değil. Küçük hanım, sana soruyorum. Umarım annenin geldiği gün daha iyi bir davranış sergilersin. Onlar sohbetlerine devam ediyor ve bana dikkat etmiyorlardı. Ben çenemde çıkan kocaman bir sivilceyle uğraşıyordum. Annem geldiğinde bunun kaybolması lazım. Belki de diğerleri sohbete dalmışken onu sıkabilirdim. Kanı peçetemle gizlice bastırıyordum. Üzerinde bir sürü minik kırmızı lekeler vardı beyaz bezin. Annen hep sana sivilcelerinle oynamamanı söylerdi. Bırak şunu, dağılmalarına şaşmamak lazım. Pek yakında çopur suratlı olup çıkarsın. Aslında görünüşe önem vermek gerektiğini düşünür insan. Onlar sohbetlerine devam ederken tırnaklarımı kemirmemek için kendime hakim olmam gerekiyordu. Aslında yenecek bir şey de kalmamıştı. Onun tarafsızlığı ve tümüyle yapmacıksız hali ona öyle bir doğallık ve sadelik, zarafet veriyordu ki başka hiçbir kadında onları bulamadım. Herkes Andreas'ın annemin alışılmamış muhteşem bir kadın olduğu görüşünde hemfikirdi. Bir an için benim hakkımda konuşuyor olmalarını ümit etmiştim. Masanın ortasında zarif erguvan rengi küpe çiçeği bir fener gibi asılı duruyordu. Ben gümüşten ince ve yüksek vazoyu hareket ettirerek onu sallıyordum. Çiçekler mum ışığında tıpkı parlak bir kırmızı alev gibi ışıldıyorlardı. Aniden vazo sarsılıyor ve devriliyordu. Suyu sıçrıyor, masanın ve Eli teyzenin üzerine dökülüyordu.